Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı Doktor Mahmut Uluganyan. Mahmut Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Mahmut Hocam, size daha önce de bir takım programlarımıza misafir etmiş idik. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da kalp sorularıyla ilişkili olarak. Şimdi bugün yine dinleyenlerimizden gelen sorular var. Onlarla başlamak isteriz. Böyle biz her çeşit soruyu almaya çalıştık. Biraz renklendirmeye çalıştık. Özellikle de dinleyenlerimizden gelen orijinal haliyle size arz edeceğiz. Artık nasıl uygun görürseniz ama bakıyorum soruların büyük bir kısmı kalp spazmı, kalp krizi, kalp krizini nasıl anlarız tarzında sorular var. İlk sorumuz şu, bir dinleyenimiz bir yakını üzerinden bir soru sormuş. Kalp spazmı veya benzeri bir kalp krizinde gelen sıkışma ve daralma hissi ile mide, gaz, gastrit problemlerinden kaynaklı sıkışma, daralma hissi çok kere karıştırılıyor. Bir yakından bahsediyor dinleyenimiz. Bir hafta midem ağrıyor, gazım var deyip değişik ilaçlar kullanmış. Ancak daha sonra anlaşılmış ki kalp spazmı geçirdiği anlaşılmış bu yakınının. Bu iki spazmı tabip olmayan bir kişi nasıl ayırt eder?
Evet hocam, şimdi şöyle bir durum var. Kalp dediğimiz organ göğüs kafesi içinde yer alıyor. Ve göğüs kafesi içinde yer aldığında komşuluğu olan bazı organlar var. Özellikle kalbin alt kısmı dediğimiz bölgenin komşuluğunda mide bulunmakta. Şimdi mide bulunduğundan dolayı o bölgeyi ilgilendiren ağrılar, özellikle mide ve kalbin alt kısmını ilgilendiren
göğsün sol altı, batının sol üstü gibi.
Gibi, aynen o kısmı ilgilendiren ağrılar aslında benzer sinirlerle taşındığından dolayı benzer şekilde kendini gösteriyor. Her ikisinde de mide ağrısı gibi aslında kendini gösteriyor. Şimdi bunun ikisini ayırt etmek bazen hekimler için bile çok zor olabilmekte. Ha nasıl bunu ayırt edebiliriz ya da hangi durumda kalp hangi durumda mideyi düşünebiliriz gibi bir düşündüğümüz zaman şöyle düşünmekte fayda var. Mide ile ilgili rahatsızlığı olan bir kişinin muhtemelen evveliyatında da vardır mide ile ilgili bir problemi.
Yani bu belki bu ayırdıcı nokta olabilir.
Bu şimdi önemli hocam, bir şey olabilir.
Bu güzel cevabı geçtiniz ama ben cevabı geçmeden bir şey tespit etmek istiyorum. Burada bir yanılgı değil aslında. Yani kalbi ağrıyan bir insan midem ağrıyor zannediyor değil aslında. Olay organik bir şey. Yani bunu taşıyan lifler aynı. Beyne gidip bir ağrı uyaranına basıyor. Bu ağrı nereden geliyor? Şu organ mı bu organ mı demek zor. Çünkü lifler birbirine çok yakın.
Aynen öyle. Aslına bakarsanız şöyle düşünebiliriz bunu. Kapısı yan yana olan iki oda düşündüğümüzde ve biz uzaktaysak biri çalındığı zaman hangi taraftan geldiğine emin olamayabiliriz. Sadece bir bölgeyi işaret eder aslında bize. Bu da aynı şey.
Ama işte kalbi çalıyorsa ölüm var, mideyi çalıyorsa azap var.
Aynen öyle. Şimdi nasıl ayırt edelim diye baktığımız zaman dediğim gibi mide ile ilgili daha önceden bir rahatsızlığı varsa bu bize mide ile ilgili olabileceğini düşündürüyor.
Tabii aynı şekilde kalple ilgili ciddi rahatsız olan birinin de öncelikle kalbi düşünmesi mantıklı.
Öncelikle olarak kalbin düşünmesi daha mantıklı. Ama adamın daha önceden herhangi bir mide problemi yok. Daha önceden herhangi bir kalp problemi yok. Bu tür durumda yaş da önemli bir faktör olmak üzere. Ailesinde de eğer kalple ilgili bir durum varsa kendisini aslında en kötü olana göre ayarlayıp hareket etmek en sağlam olanı.
Bu pratik ve sağlam bir çözüm.
Evet. Yani bu durumda kalbi öncelikli olarak düşünmek lazım. Adam gidemedi. İşi vardı, şu oldu, bu oldu, bir şekilde gidemedi. Şu var. Sürekli devam ediyor. Hiçbir şekilde ara vermiyorsa.
Ağrı.
Özellikle biraz efor sarf ettikten sonra bu artıyorsa, böyle bir durumda kalbi yine birazcık daha ön planda düşünmek lazım.
Devamlılık varsa ve eforlu artış varsa kalbe yönelir.
Ama öbür türlü, atıyorum hasta bir mide ilacı aldı.
Rahatladı.
Bir miktar rahatladı. Kalple ilgili olmama ihtimali daha yüksek. Ama ve lakin şu çok önemli. 40-45 yaşın üstünde bir erkek yahut menopozdan sonra kabaca 50 yaşından sonra bir bayanda mide kısmını dediğimiz bölgede bir ağrı varsa kalbi kesinlikle dışlamak gerekiyor. En yakın bir acil servise gidip bir değerlendirmek gerekiyor.
Peki ağrının karakteri fark ettirici olabilir mi? Biri kemirici bir ağrı, biri bıçak saplanır gibi böyle bir şey
kesinlikle
var mı?
Kesinlikle çok hiç fark etmiyor. İkisi de yanma şeklinde olabiliyor. Hmm. Zaten mide ağrısının İngilizce söylenmesi heartburn'dür. Kalp yanması olarak geçer.
Aslında mide de problem.
Hmm. Çünkü kalbin alt kısmıyla ilgili bir bölge. Mide de aynı şekilde aynı sinirlerle taşındığından dolayı tamamen çok ciddi bir şekilde karışabiliyor. Zaten kalp krizinin ilgilendiren 3-4 damar vardır. Alt bölgeyi ilgilendiren damarlar daha geç hastaneye gelir. Çünkü insanlar bunun mide ile ilgili olduğunu dün akşam ya da
mideye komşu
dün akşam yemiş olduğu ya da bugün yemiş olduğu ağır bir yemekten sonra olduğunu ona bağlı olabileceğini, bir belki atıyorum gıda zehirlenmesi olabileceğini düşünerek daha geç hastaneye geliyor. Ve biz buna bağlı olan durumlarda çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
Şimdi o zaman hocam göğüs ağrısı, sol göğüs ağrısı, sol üst kadran ağrılarında mide mi kalp mi ayırt etmenin yolu bir. Süreklilik arz ediyorsa kalbi düşününüz. Evet. Egzersiz de artıyorsa kalbi düşününüz. Daha önceden mide veya kalp ağrıları çekiyor idiyseniz ona evet. devam ettiğini düşününüz. Ama her halükarda risk almayın. Şüphe varsa en yakın bir acil servis hekimine başvurun.
Evet.
Neticede aynen. yani kardiyoloji uzmanı veya büyük tetkiklerin olması gerekmiyor. Her hekim arkadaşımız bir EKG çekip bu yorumu rahatlıkla şekilde. Yapılabilir.
Aynen
kalp öyle. Krizi erken dönemde keşfedilebilir bu şekliyle.
Çünkü erken zamanda keşfedildiği zaman ne kadar erken biz tespit edersek kalbi biz o kadar daha iyi koruyabileceğiz.
Peki aslında bu kalbi koruma kısmına da geçeceğim Mahmut Hocam, ancak ağrı böyle. Onun dışında gaz hissi, gastrit ağrısı, sıkışma hissi gibi şeyler de kalbe
yorulabiliyor
mu?
Hepsi kalple ilgili olabiliyor. Özellikle bayan hastalarda çok çok farklı olabiliyor. Sağ tarafa bile yansıyabildiği oluyor.
Başka onun için bize okulda öğretirlerdi. Diş ağrısı diye gelen kalp krizinden, sol omuz ağrısı diye gelen evet. kalp krizinden. Bunlar da mümkün müdür?
Tamamen mümkün. Şundan dolayı tamamen o bölgeyi ilgilendiren sinir taşınmasıyla ilgili bir şey.
Bütün komşu organ ağrılarında bütün da akla gelmedi bu durum.
Aynen öyle. Ve bu tür durumlarda dediğim gibi kas ağrısıdır, kemik ağrısıdır, kol ağrısıdır, sinir ağrısıdır, mide ağrısıdır, diş ağrısıdır, çene ağrısıdır. Akciğerdeki bir problemindeki ağrıdır. Hepsinde öncelikli olarak kalple ilgili olmadığını göstermek lazım.
Zaten genel uygulamada herhalde bu şekilde hocam. Acilde veya poliklinikte siz hastamızı değerlendirdiniz. Baktınız kalbe ait bir problem yoksa arkadaş bir İlgili gözün bölüme. Aydın kalple ilgili bir problem yok. Çünkü geri kalan tüm ağrılar hayatiyet ihtiva etmeyen ağrılar.
Aynen öyle.
Omuz ağrısı bir gün geç tanık olabilir. Diş abscesi iki gün geç tanık olabilir. Zaten iki gün sonra oraya lokalize olacaktır muhtemelen bu.
Evet.
Peki şimdi Mahmut Hocam, baştan beri kalp krizi midir değil midir nasıl ayırırız bu ağrıda diye sorduk ya. Kalp krizi nedir?
Kalp krizi dediğimiz şey şu. Şimdi şöyle, kalbi besleyen koroner damarlar var. Şimdi aslında bir şeyi düzelttikten sonra kalp krizine geçeyim. Kalbin çıkan aort diye bir damar var. Onun genişlemesi söz konusu. Kalbi besleyen koroner damarlar var. Onun daralması söz konusu. Toplumda bu, bizim hastalarda çok ciddi bir şeyimiz olduğu için, bir yanılgı olduğu için bu ikisini aslında birbirinden ayırt edelim. Damarın geniş dediğimizde hasta çok mutlu oluyor aslında. Ya hayır, senin kalpten çıkan damarın geniş. Bu da çok tehlikeli bir şey.
Nedir? Geniş olunca ne oluyor ki?
Geniş olduğu zaman nasıl ki bir balona üflediğinizde, genişlediğinde duvarı inceliyor ve patlama riski artıyorsa.
Bu manada.
Bu manada kalpten çıkan damar, yani vücuda kanı taşıyan damar genişlediğinde de aynı şekilde patlama ihtimali.
Allah korusun, öldürücü olur.
Aynen. Çok zaten %50 hasta hiçbir şekilde hastaneye yetişmeden
kaybediliyor.
Bundan dolayı bunu bir tespit ettikten sonra
koroner damar adını kullanalım.
Koroner damar tıkanıklığı, yani kalbi besleyen damar tıkanıklığı olduğu zaman, tıkanıklığın olduğu yerin sonrasında herhangi bir kan gitmeyeceği için kalbin kası, adalesi beslenemeyecektir. Kalp her ne kadar bütün vücuda kanı gönderse de kendi içindeki kandan beslenen bir organ değildir.
Hmm. Peki hocam, şimdi şöyle mi, doğru mu anladım? Kalp bir pompa vazifesi görüyor. Tamamen kaslardan müteşekkil. Bu kaslar da vücuda kan gönderen organ olmasına rağmen kendi de doğal olarak beslenme ihtiyacı hissediyor. Kendi damarları da aorttan mı çıkıp geliyordu?
Aynen. Aorttan çıktıktan sonra, yani o en büyük damar, bütün vücudu besleyen damar, nasıl bütün vücudu besliyorsa kalbi de besliyor.
Aynen, böbrek gibi, karaciğer gibi. Aynen. O da damarlarını alıyor. Bu damarlar bu kasın üzerinde yüzeyli olarak bütün kalbi sarıyor. Buradan gelecek oksijenle, glikozla da kalp kası enerjisini temin ediyor.
Aynen öyle hocam.
Bir şey oldu, bu beslenme bozuldu. Ne oldu? Bu bir şey ne?
Şimdi
bozuldu?
Şöyle olabiliyor. Damar tıkanıklığı dediğimiz şey birkaç sebepten kaynaklanabiliyor.
Damar sertliği de aynı şey mi?
Damar sertliği nin sonucudur damar tıkanıklığı.
Damar sertliği olarak
başlar. Damar sertliği bir sebeptir. Başka sebepler de olabiliyor. Enfeksiyona bağlı durumlarda da aynı şeyleri görebiliyoruz bazen. Romatizmal durumlarda da, özellikle romatizmal bazı damar hastalıklarda da damarın tıkanıklığını görebiliyoruz. Bazen kalbin içindeki bir pıhtının damarın içine atmasıyla da benzer bir şey. Özellikle genç yaştaki bireylerde bunu görüyoruz. Ama ve lakin en sık sebep özellikle damardaki kireçlenmeye bağlı olarak, yani damar tıkanıklığının belli bir seviyenin üzerine geçtikten sonra tamamen tıkanması veya damarın iç yüzeyindeki endotel dediğimiz yüzeyin yırtılmasıyla pıhtı oluşup damarın tamamen tıkanmasıyla ilgili bir şey.
Ha, aslında sistem o ana kadar iyi gidiyordu. Dışarıdan bir faktörle tıkandı bu. Şuna, karayolunda trafik kazası gibi.
Evet, onun gibi düşün. Trafik kazası gibi. Aynen öyle. Nasıl trafik kazası? Damar sertliğini şuna benzetebiliriz. karayolundaki herhangi bir yerdeki çukur veya yükseklik gibi düşünün. Buna gelip bir kazaya yol açtığı zaman yolun tamamen tıkanması ve oradan sonrasında gerisi, akımın olmaması.
Akım olmuyor.
Bu şekilde bir kalp krizi aslında. Sonrasında kan geçmediği zaman nasıl ki bütün her biz yemek yediğimizde hayatta kalabiliyorsak, besinimizi aldığımızda kalabiliyorsak, kalp de aynı şekilde oksijenini ve diğer gıdasını kan yoluyla alıyor. Almadığında dolayısıyla kalp kası, kalp adalesi bir süre sonra fonksiyonunu kaybedecek ve kasılamayacaktır.
Bir süre ne kadar bir süre?
Kalp kası yarım saate kadar şeye kalabiliyor. Beyin dokusu nasıl ki 5 dakika içinde
ölüyorsa
kalp kası da yarım saatten itibaren ölmeye başlıyor. Biraz daha önce biraz daha sonra olabiliyor bazı damarların, başka yan damarların oluşumuna bağlı olarak, ama genel itibariyle 30 dakika kabul ediyoruz biz bu süreyi.
Şimdi ben Mahmut Hocam adli tıp stajından hatırlarım. Mesela işte hastanın ölüm sebebi için bakılıyor. İşte göğüs boşluğu açılmış, kalp çıkarılıyor. Normalde pes pembe, kıpkırmızı olması gereken kalpte bir alan bembeyaz mı oluyor?
Aynen öyle. Kalp beslenmediği için, oraya kan gitmediği için oradaki kas dokusu zamanla kayboluyor ve yerine iyileşme dokusu dediğimiz fibroz doku, kasılma kuvveti olmayan, sadece
derin
orada
üstüne yara kabuğu gibi bir
gibi
şey
düşünün yani. Ve hiçbir şekilde şey olmadığından orada kas dokusu kırmızı olur, bu iyileşme dokusu beyaz olur. Hmm. Arada o şekilde aslında adli tıpçılar onu ayırt edebiliyorlar.
Peki öldü ne kadar bir alan? Mesela bir avuç içi kadar bir alan düşünelim. 5 santimetre kare bir alan düşünelim. Yani ne kadar bir alan ölürse ne olur?
Şimdi şöyle. Sadece kalbin dokusunun ölmesi de mesele değil. Şimdi kalbin bir kas dokusu vardır. Mekanik kuvveti sağlayan, bir de elektriksel aktivitesini sağlayan elektrik aktivitesi vardır. Şimdi kalp dokusu öldüğü zaman o bölgeler, aslında kalp dokusu kendisi uyarı da çıkarabiliyor. Zaman içinde kendi başına serseri bir bölge oluyor. Uyarı çıkarıyor kendi başına. Ve bu da hayatiyet arz eden ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Sadece kalp dokusunun kendisinin gitmesi değil. Normalde kalp dokusu %40'a kadar gitse hiçbir fonksiyon kaybı olmaz.
%40'a kadar.
Kişinin hiçbir problemi olmayabilir. Hiçbir bulgu vermeyebilir. Ama ve lakin çoğu hasta ritim bozukluğuyla da başvuruyor. Ve bu çoğunlukla hayatiyet arz eden bir ritim bozukluğu oluyor.
Ne oluyor ritim bozukluğu? Diyelim çok hızlı çarpmaya başlamış, dolmaya fırsat bulamadan periferi besleyemiyor.
Aynen öyle. Titreme hareketi dediğimiz, yani çok hızlı kasıldığı için kalp
seyirme gibi.
Seyirme oluyor. Dolayısıyla içine kan dolmadığından da vücuda kan gitmiyor.
Gitmiyor. Bu gitmeyince şekilde. Beyin ölümüyle beyin ölüm gerçekleşiyor.
Aynen. En nihayetinde beyin ölümü gerçekleştiği zaman da diğer şeyin fonksiyonları kaybolmuş oluyor. Yani en önemli hayat, aslında bakarsanız kalp dahil bütün organlar beynin fonksiyonunu korumak için var. Yani bir kişi neden bayılır? Yeterince beyine kan gitmediği için bayılır aslında. Ki yer
kalp
çekimi
gönderemediğinden değil.
Değil aslında. Ki yer çekimi ortadan kalksın, en azından pasif bir şekilde beslensin diye. Aradaki basınç kalktığından dolayı. Bayılmanın mekanizmalarından bir tanesi de budur.
Aslında mesela bir savunma refleksi.
Bir savunma refleksi, aynen öyle.
Peki Mahmut Hocam teşekkür ediyoruz. Yani kalp krizi kısmına ister istemez böyle bir girmiş bulunduk. Şimdi ben size de gösterdim. Bir dinleyenimiz bir anjiyografi raporu gelmiş. Soru da şu. Teyzem bir hafta önce gündüz kendisini iyi hissetmiyor. Akşam iftarda bayağı ayrıntılı olmuş bu ama neyse. İftardan sonra hastaneye gidiyor. Kalp krizi geçirdiği söylenip yoğun bakıma alınıyor. Gece bir kalp krizi daha geçirmiş olabileceği söyleniyor tahlillere bakılarak. Anjiyo yapılıyor ancak ciddi bir darlık yok. Bu neden olmuş olabilir? Soru buymuş anlarım. Evet. Daha devam var da.
Şimdi şöyle. Kalp spazmı ve kalp krizi tabirlerini kullanırız biz. Şimdi spazm dediğimiz şey şu. Kasılıp gevşeme. Kalp krizi, yani kalp enfarktüsü dediğimiz şey, damarın tıkanıp kalp kasının ölmesi.
Peki,
fonksiyonunu kaybetmesi.
Kalıcı bir şey yani.
Kalıcı bir şey. Kalp spazmı tamamen kalıcı bir şey değil. Geçici bir süre damar darlığı meydana gelip sonra açılıyor. İşte o damar darlığı geçici bir süre spazm dediğimiz tıkanması olduğu zaman yine kalpte bir miktar hasar bırakıyor.
Ama bunun bu için ancak elektriksel tetkiklerde ortaya çıkıyor.
Şimdi şöyle, tamamen elektriksel tetkiklerde değil, daha başka tetkikler yine anjiyografik olarak yapılıyor. Anjiyo ile yapılıyor bu işler. Biz bir madde verebiliyoruz. Bu kişide, bireyde spazma yatkınlık var mıdır diye. Normal şartlar altında bütün damarların hepsinde spazm meydana gelirse bu normal refleks. Ama sadece bir bölgede spazm meydana gelip çözülüyorsa, o zaman demek ki o kişinin o bölgesi, damarın o bölgesi, aslında şuna benzetebiliriz. Hani ürkmek, ürktüğü zaman bir kişiyi korkuttuğunuzda kendisini gayri ihtiyari refleks olarak toparlar.
Kapatıyor.
Kapatıyor. Damar da onun gibi düşünün. Almış olduğu, atıyorum, bir ilaç. İçmiş olduğu bir sigara, yahut özellikle biz madde bağımlılarında görebiliyoruz. Genç yaşta madde aldığı zaman damarlar bir şekilde büzüşüyor ve açılıyor. Biz anjiyo yaptığımızda normal damarlarla karşılaşıyoruz. Hmm.
Ama bundan bu da başka ne var Mahmut Hocam? Yani tamam, uyuşturucuyu anladım da böyle kalbi bir anda gidecek, uyarıp kasacak, bir dakika beş dakika çalıştırmayacak, sonra tekrar açılacak.
Ya ciddi stres durumlarında da bu meydana gelebilir.
Sadece stresle.
Ciddi stres durumlarında da bunu görebilmekteyiz. Zaten anjiyolarımızın yaklaşık bir %20-30'unda bununla karşılaşıyoruz biz. Bayan hastalarda bu birazcık daha sık görülebiliyor. Kan değerlerinde değerler yüksek çıkmakla birlikte anjiyosunda çok önemli bir şey çıkmıyor. Bu hem iyi hem kötü bir şey. En nihayetinde ufak da olsa bir kalp krizi aslında geçiriyor. İlaç kullanılması gerekiyor.
İyiliği nerede bunun hocam?
İyiliği de stent falan gerekmiyor. Vücuda yabancı bir madde takılmamış olacak
ama
yani.
Ama peki yarın öbür gün tekrarlayacağına alamet olabilir mi? Bu bir kere
tabii
olduysa.
Tabii ki. Bundan sonra en azından ilaç kullanmasını gerektiren bir hastalığı var demek.
İlaç dediğiniz ne vereceğiz?
Kan sulandırıcı ilaç vermemiz lazım. Özellikle oradaki kan akışkanlığını arttırmamız gerekiyor. Kalbi koruyucu olduğunu düşündüğümüz diğer birkaç tane ilacımız var. Onlar vermek gerekiyor.
Peki. Şimdi hocam soru şöyle devam etmiş. Ciddi bir darlık yok ama küçük bir kalp krizi geçirmiş. Neden olmuş olabilir? İşte en sık stresten olmuş olabilir dedik. Ağır bir yemekten sonra
olabilmekte.
Teyzemiz sigara içmiyordur muhtemelen. Uyuşturucu kullanmadığını düşünüyoruz. Kalp yetmezliği var, nefes darlığı var, astımı var. Şimdilerde de yakın hafızada ve dikkat ve algıda problem yaşıyor. Kalple mi ilgilidir bunlar da? Yani bu geçirmiş olduğu var mı yok mu çok emin olamadığımız kalp krizi böyle hafıza dikkat problemleri yapar mı? Bir de son olarak ciddi bir uyku apnesi problemi var. Bu problem kalp spazmına neden olabilir.
Evet, yani daha sondan başa gelmek daha mantıklı gibi şey olarak görünüyor. Çünkü şu var, kalp spazmı geçirdikten sonra biz kalbin fonksiyonlarını ultrasonla değerlendirebiliyoruz. Eğer kalp fonksiyonlarımız iyi ise genel itibariyle ciddi bir sıkıntı çıkmasını beklemiyoruz. Ama ve lakin özellikle uyku apnesi olan kişilerde gece solunum durmasından dolayı oksijen değerleri çok ciddi bir şekilde düşüyor. Beynin beslenmesinden tutun da diğer bir sürü problemin buna bağlı olma ihtimali çok daha kuvvetli olası.
Ya uyku apnesi ölümcül bir hastalıktır.
Yani uyku apnesini çok ciddi almak lazım. Direnç, tansiyonun dirençli olmasının en önemli sebebi uyku apnesi.
Uyku
çok atlanır mesela.
Bir şişmanlıktan oluyor herhalde.
Çok ciddi şişmanlıkta olabilmekte. Özellikle yine sigara içenlerde olabiliyor ama bunu belki bir göğüs hastalıkları uzmanıyla tartışmak çok daha doğru olabilir.
Peki. Peki bunlar şimdi uyku apnesi muhtemeldir ki kalp spazmını tetikledi. Bu kalp spazmı hafıza, dikkat, algı, konsantrasyon bozuklukları yapar mı?
Yapmaz demek çok iddialı bir laf ama çok genelde öyle birebir bir bağlantı kurmayız biz.
Peki bu teyzemize ne tavsiye ederiz bundan sonrası için?
Bundan sonrası için bir kere belli aralıklarla kardiyoloji kontrolüne gelecek. Sonrasında hekimlerin kendilerine tavsiye ettiği ilaçlarla ilgili birebir uyuması gerekiyor. Yani
ya böyle bir teyzemizi bir kere hani yoğun bakıma aldık. Baktık evet, küçük ve önemli olmadığını düşündüğümüz bir kalp krizi geçirmiş. Ertesi gün işler yolunda, rahat nefes almaya başladı. Kalp ağrısı yok, problem yok. Bir günde taburcu edecek miyiz?
Genelde bir ya da iki gün içinde taburcu edebiliyoruz biz bu hastalara.
Peki şimdi buradan reçete istemiyoruz Mahmut Hocam ama tamam. Giderken bir kan sulandırıcı verdik. Başka ne verilebilir?
Kolesterol ilacı illaki veriyoruz damarlarında çünkü tamamen pırıl pırıl bir damar yok. %20-30, %40 darlıklar
özellikle
var.
Özellikle oraya girmedim Mahmut Hocam. Bunu ikinci kısma bırakıyorum.
Ben de çok girmemeye çalıştım da %20-30 darlık demek sonuçta orada bir darlık var. Buna yol açtığını düşündüğümüz en önemli sebeplerin başında kolesterol geliyor. Kolesterol ilacını kesin kullanması gerekiyor.
Peki.
İki tane temel ilaç. Eğer ki kalp adalesinde bir etkilenme varsa da ona yönelik bazı ilaçlarımız var. Onunla vermek gerekiyor.
Bundan sonra da siz bir kalp hastasısınız. İşte ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir geleceksiniz.
Evet, aynen öyle.
Yaşam düzenlemesine dikkat edeceğiz.
Kilosu varsa kiloyla ilgili, egzersizle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz biz bu kişilere. Bunlar özellikle egzersiz ve kilo ile ilgili tavsiyeler verdiğimiz ilaçlardan çok çok çok daha faydalı oluyor.
Ama işte ama hastalarımız daha ilaç kullanma konusunda bazen direnç gösteriyorlar ama tamam kullanma arkadaş, kilo ver ve hareket et, onu da yapmam.
Onlar çok daha direnç gösteriyor.
Bu sıkıntılı oluyor.
Evet.
Şimdi Mahmut Hocam, ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için ben toparlıyorum. Bir teyzemiz Ramazan'da bir iftar sonrası kalp sıkışması hissiyle acile başvurur. Kendisine bir kalp krizi geçirdiği söylenerek yoğun bakıma alınır. Hatta gece bir kalp krizi daha geçirmiş olabileceği söyleniyor. İşte buna neden olmuştur, neye yol açar demiş, orada bırakmış idik özellikle. Ancak burada yatırıp yoğun bakımını takip edip aslında yaptığımız çok büyük bir iş yok. Yaptığımız çok büyük bir iş var. Tanı koymak oluyor. Şimdi böyle bir hastamız acile başvurduğunda acil hekim arkadaşımız elektrokardiyografi çekiyor, EKG'yi. Hani dinlendiğimiz için o kağıt şerit üzerindeki incelemiş çizgileri gördük. Buradan bir kalp krizi şüphesi ifade edildi. Hasta direkt yoğun bakıma alınıyor.
Şimdi şöyle, iki çeşit kalp krizi aslında söz konusu. Elektrodan hiçbir şey tertemiz çıkabilir, hiçbir şey çıkmayabilir.
Kan tahliliyle mi alıyorsunuz
ve
bunları?
Bu tür durumda kan tahlilini. şey yapıyoruz.
Ha, her seferinde gerekmez diyorsun. Her seferinde EKG'yi gerekmez. Yapalım.
EKG'yi yaptık. Ciddi bir problem gördük. Direkt anjiyoyu almamız gereken bir durum olabiliyor. Yani elektroda yükselme dediğimiz şey söz konusuysa acil anjiyo endikasyonu, acil anjiyoyu almamız gereken bir durum söz konusu. Onu hemen anjiyo alırız. Elektrosunda herhangi bir problem yoksa kalp şeridinde, kalp grafisinde o durumda kan tahliline bakarız. Kan tahlili yüksek çıktı. Bu durumda hastanın rahatsızlığına göre ağrısı devam ediyorsa anjiyo alırız. Ağrısı devam etmiyorsa yoğun bakım alır, ilaç tedavisini başlar, daha sonra da anjiyo alabiliriz. Ama en sonunda anjiyo almamız gerekir.
Peki ekokardiyografi yapıyor muyuz acilde?
Tanıdan şüphelendiğimiz kan tahlilinin çıkmasına daha şey yapmayacaksak eko ile bakıp duvarlarda herhangi bir kasılma kusuru var mı yok mu diye bakıp tanıyı daha erken çekebiliyoruz.
Fikir verir diyorsunuz.
Evet, bize bir fikir veriyor.
Ama anladığım kadarıyla şu. Kapıdan giren her hastaya EKG, evet. Ama ciddi anlanan her hastaya anjiyografi.
Aynen.
Dediniz hocam, şimdi nedir anjiyografi? Buyurunuz.
Şimdi anjiyografi dediğimiz şey şu. Anjiyo demek kalp damarı demek, grafi demek görüntüleme demek. Biz kalbin damarlarını görüntülüyoruz anjiyografiyle.
Kendini değil, damarlarını.
Kendini değil, damarlarını. Kalbi besleyen damar önemli bizim için olan. Biz kalbi besleyen damarı görüntülediğimizde herhangi bir tıkanıklık olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi şu anda şu şekilde görüntülemeleri yapabiliyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar çoğunlukla hemen hemen sadece kasık bölgesindeki damar vasıtasıyla biz kalbi görüntüleyebiliyorduk. Ama artık hasta konforu açısından çok daha ön planda olan bilekten anjiyo yöntemiyle de aynı şekilde kalbin damarlarını görüntüleyebiliyoruz.
Hasta konforu derken yani yürüyüp kalkmayı mı?
Evet, yani hasta konforu çok rahat oluyor. Çünkü öbür türlü kasıktan yaptığımızda hasta bir 12 saat kadar yatmak zorunda.
Ha, bari bir fark var.
Evet, diğerinde ama anjiyo bittikten sonra oturtup masadan oturtup kaldırabiliyoruz o şekilde. Bir tel vasıtasıyla, küçük bir hortum vasıtasıyla kalbin damarlarının oraya gidiyoruz. İlaç verip filmini, röntgenini çekiyoruz aslında biz kalbin. Tamam. Ve bu şekilde herhangi bir yerde bir tıkanıklık var mı yok mu ona bakıyoruz. Bir ilaç verdiğimizde bu ilacın kalp damarının bütün seyri boyunca dağılması gerekiyor. Bir yerde tıkanıklık varsa orada ya az dolma ya da hiç dolmama şeklinde kendini gösterir ve biz bu şekilde damar tıkanıklığı teşhisi koymuş oluyoruz.
Peki şimdi Mahmut hocam, özellikle hani böyle biraz daha işi açalım diye bu dinleyenimiz bize üşenmemiş sağ olsun anjiyografi raporunu da göndermiş. Şimdi ben size çeviriyorum onu, buyurunuz. Bunu hekim gözüyle bir yorumlar mısınız? Ama hekim gözüyle halk ağzıyla. Evet. Görümüzü. Ne görüyorsunuz burada? Ediş vücut şekiller var orada.
Şimdi şöyle, bir önceki bölümde şöyle dedik. Kalbi besleyen damarlar kalpten çıkan ana damardan
çıkar.
Köken alırlar. Köken evet. Alırlar. Ve ilk çıkan dallardır. Kalp bütün vücuda kanı verirken, pompalarken ilk kendine
En tazesini
kendine şey alır. Yapar. Alır. Ve kalbin yüzeyinde seyreden 3 ana damar bu küçük yan damarlara ayrılarak kalbi besliyor. Şimdi bu damarların herhangi bir seviyesindeki tıkanıklık problemin büyüklüğüne de yol açabiliyor. En öndeki yerdeki tıkanıklık köprü gibi düşünün. Köprünün önündeki tıkanıklık bütün sonrasını etkiliyor.
Avrupa yakasını toptan etkiliyor.
Toptan etkiliyor. Sonrasındaki tıkanıklıklarda atıyorum
3-5 ilçe etkileniyor.
İlçeyi etkileyebiliyor. Aynı bu şekilde bu teyzemizin damarlarında da kalbin ön yüzünü besleyen damarda %30-40 darlıktan bahsediyor.
Önemli mi %30-40?
%30-40 darlık şöyle ki önemli. Kendi başına kalbin beslenmesinde herhangi bir sıkıntıya yol açmaz.
Peki.
Ama ve lakin tedbir alınmadığı zaman bunun ilerleme, daha da problemlere yol açma ihtimali
10 yılda
var.
%80 mi olur mesela?
Öyle bir oran vermek mümkün değil. Tamamen yerinde de kalabilir. Hiçbir problem olmayabilir. Ama çok ciddi bir şekilde de ilerleyebilir. Biz ama kendimizi hep en kötüsüne göre ayarlıyoruz.
Yani mevzu bahis kalp
çünkü. İlerleyecekmiş gibi düşünüp tedbirimizi alıyoruz, ilacımızı veriyoruz. Sonrasını tevekkül ediyoruz. Yaptığımız şey bu yani aslında bakarsanız. Yine de hiçbir şey olmuyor mu bu bireylere ilacı verdik? Yine bir kısmına hastalığa kalp krizi geçirebiliyor. Ama ne oluyor? Hasta üstüne düşeni yapmış oluyor. Biz de üstümüze düşeni yapmış oluyoruz. İstatistiksel olarak da zaten bize uyan hastalarda daha az kişi. 100 hasta bize uyduğu zaman 10 tanesi hasta oluyorsa bize uymayan 100 tanesinin atıyorum 70 tanesi oluyordur. Bu şekilde yani tamamen hiç olmayacak diye bir şey yok.
Garantisi yok. Peki. Evet. Peki başka ne görüyorsunuz hocam bu raporda? Bir yerde bir stent yazılmış. Bir yerde tamamen
hastanın
çıkıyor.
Hastanın daha önceden bir stenti varmış. Stent dediğimiz şey şu.
Nedir?
Damarlarda bir tıkanıklık veya darlık olduğu zaman bu darlık için bizim belli kritik değerlerimiz vardır. %70 ve üstü olması lazım kalbin beslenmesini engellemesi için. %70 ve üstü bir darlık daha önceden muhtemelen tespit edilmiş ve bu stent dediğimiz tel kafes aslında şemsiyenin mekanizması gibi bir şey. Oraya girip o açılıyor ve damar duvarına o darlık yapıştırılıyor ve damarın içinde kalıyor bu Bundan sonra bir daha dışarıya alma diye bir şey söz konusu değil. Erimesi diye bir şey söz konusu değil. Eriyen stentler de yok değil artık. Günümüzde onlar da çıkmaya başladı. Ama henüz o teknoloji emekleme safhasında. Henüz tam olarak bunlar uygulanabilen şeyler değil. Tel kafes oraya girip damarın açıklığını sağlamış oluyor.
Peki burası çalışıyor diyor. Başka orası... neler var hocam burada? Bu arada bu stent tıkanır mıydı ki? Özellikle not yazmış stent tamamen açık diye.
Evet, bu stentlerin ne olursa olsun yabancı bir madde. Yabancı vücudun reaksiyonu olabiliyor ve bunu tıkayabiliyor. İlaç, kan sulandırıcı ilaç veriyoruz biz bu tıkanmasın diye. Çoğunlukla tıkanmıyor. Ama zamanla birlikte stentin büyüklüğüne, stentin uzunluğuna, kişinin atıyorum sigara kullanmasına, kişinin şeker hastası olmasına bağlı olarak bu stentlerin çok kısa sürede tıkandığını da görebilmekteyiz biz.
Bir de ilaçlı ilaçsız stent mevzu vardı.
Evet, şimdi ilaçlı ilaçsız stent mevzu aslında bundan birkaç yıl öncesinin daha çok konusuydu. Artık günümüzde ilaçsız stent çok fazla kullanılan bir şeyi yok.
Yani üstünlüğü çok, var mı ilaçsız olmasının?
İlaçlı stentlerin şöyle bir avantajı var. İlaçlı stent dediğimiz şey şu. İlaçlı ilaç stentin telleri arasında ilaç söz konusu. Damarın içine stent yerleştirildiği zaman damarın iç yüzeyinde de bir birikim olmaya başlıyor. Ve stentin içini de tıkamaya başlıyor. Bunu şuna benzetiyorum ben. Kışın yaktığımız odun kömür sobalarını biliriz.
Evet.
Yaktıkça borunun içindeki kurum birikir ve içi daralır aslında.
Kurum tutmayan baca.
Kurum tutmayan baca gibi. Evet, o şekilde aslında şey yapabiliriz. İlaç onun artmasını engelliyor. İlaçlı stentlerde %1-2 olan
damar ihtimali,
daralma, tıkanma ihtimali ilaçsız stentlerde, ilaç olmayan stentlerde %20'ye kadar çıkıyor bu oran.
Arada maliyet farkı var. Başka bir
arada bir maliyet farkı var. Ki eskisine göre zaten ilaçlı stentlerde artık öyle çok ciddi şey de değil. İlk çıktıkları zamanlara göre çok çok daha şey ve devlet zaten bunu geri ödemesini de yaptığı için o konuda bir sıkıntı yok.
Peki başka ne görüyorsunuz hocam burada?
Onun dışında böbrek damarlarını falan görüntüleyebiliyorlar. Onu görüntülemesini yapmamışlar ama onu da görebiliyorlar. Bazen biz de kalbin içine madde vererek kalbin ne kadar kasıldığını da görebiliyoruz. Kalp hasarını anjiyografik olarak da değerlendirebiliyoruz.
Peki bu mesela %30-%40 daralma derken hocam göz kararı mı? Tecrübeye binaen mi söyleniyor bunlar?
Biz çoğunlukla onu göz kararı şey yapıyoruz. Ama ve lakin şundan dolayı daha önceki yaptığımız cihazın ölçümlerinden dolayı. Yani %30-40 yaklaşık değerini de ondan dolayı veriyoruz. Hani %3-5 hekimler arasında fark olabilir ama genel itibariyle kritik bir darlık çoğunlukları %90 hekim arasında kritik olarak kabul edilir.
Peki bu 3 damar 5 damar mevzu nedir?
Şimdi kalbi besleyen ana 3 damar vardı. Bu damarlardan da çıkan aslında damarlar var. Bu damarlardan ne kadar çok damarda tıkanıklık veya darlık söz konusuysa o kadar damar ismi olarak söyleniyor.
5 damar hastalığı diye bir şey var mı yani?
5 damar hastalığı diye bir şey var.
6 var mı peki o zaman?
6 da var.
O görüyor musunuz böyle bir şey?
Görebiliyoruz evet.
Bu hasta zaten çok yaşamayacak demek.
Yok, o anlama gelmiyor aslında. Bypass yapıldığı zaman şunun için söylüyorum. Mesela yine hep aynı örnek üzerinden. E5'ten köprüden yolu köprüyü ana damar gibi düşünün. Sonrasını da ilçelere ayrılan dallarda yan dallara düşünün. Şimdi ana damar tıkandığı zaman aslındaki gerideki bütün damarların hepsi tıkalı demektir.
Ha, bir tane ciddi tek damar hastalığı olsa, 5 damardan beter evet, olabilir.
Öbür türlü her ilçenin yolunun ağzında tıkanıklık olduğu zaman o da damar evet, sayısı olarak kabul ediliyor. Ama küçük bir yan yol olduğu zaman biz onu çok önemsemiyoruz. Bu da 2 milimetre damar çapı referans olarak kabul ediyoruz. 2 milimetrenin altındaki damarlara
tıkansa
çok fazla,
tıkanmasa çok önemli
çok değil. Çok önemli değil. Şundan dolayı kalp başka yollardan kendini besliyor. Nasıl ki bir yerden bir yere geçtiğinde damar tıkanıyor. Yol tıkandığında araçlar kendine başka yollar buluyorsa kalp damarı da o şekilde.
Daha iyisini bile bulur diyorsunuz zaten.
Daha iyisini bulamıyor ama buluyor yani, idare ediyor.
Peki teşekkür ederiz Mahmut Hocam. Böyle inceden ince bir vakayı tetkik etmiş bulunduk. Şimdi Mahmut Hocam biz kalple ilgili soruları alalım dedik. Gelen soruların birkaçını da ben size aktarayım. Artık siz cevaplar mısınız? Size havale mi edersiniz bilmiyorum. Kalp zikrinin kalp rahatsızlıklarına faydası var mıdır hocam?
Şimdi...
aslında bir cevap çıkar. Bir cevap çıkar evet, buradan Mahmut
yani
Hocam.
Poliklinik yaparken bize bunu da soran hastalarımız olmuyor değil. Oluyor. Bu Bu tür durumlarda benim cevabım şu oluyor. Ya biz maddi kalple ilgileniyoruz. Gerisini ehline sorun diyoruz.
Ama şimdi tamam Mahmut Hocam, kabul ettik zaten. Biliyorduk biz bu soruyu. Hani böyle bir tebessümle sorduk zaten ama yani böyle zikri doğru düzgün yaparsanız bir huzur hali olur. Bu da stresi engeller, spazma mani olur diyebiliriz rahatlıkla.
Yani evet, böyle bir çıkarım yapabiliriz. Yani bunu yapmakta bir
engel bir durum yok diyorsunuz. Peki yok o zaman yani. Bu dinleyenimize mutlu olsun. Kalp zikri kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Evet. Olarak bitirdik hocam soruyu. Mahmut Hocam, ayrıntılı olarak söylediğiniz zaman soru tekrar gelmiş. Ben de tek cümleyle sormuş olayım. Kalp spazmı ile kalp krizinin farkı var mıdır, nelerdir?
Evet, yani kalp spazmı dediğimiz şey geçici süreli damarın büzülüp açılması, diğerinde damarın tamamen akımının bozulması.
Peki böyle olunca aslında böyle biz soruları bir sıraya dizmemiştik mantık sırasında ama güzel bir denk gelmiş burada da. Herhangi bir kardiyolojik sıkıntısı olmayan bir kişi hangi sıklıkla kalp kontrolü yaptırmalı? Böyle bir kişi hangi testleri yaptırmalı? Eko, efor, anjiyo ve benzeri. Neticesinde bir problem çıkmaz ise benim kardiyolojik damarlarla ilgili hiçbir problemim yok denebilir mi? Garantisi var mı bunların? Tek tek başlayalım. Hangi sıklıkla kalp kontrolü?
Şimdi şöyle, bunu şuna göre kararlaştırmak lazım. Bir, bireyin hiçbir problemi yok. Kendi risk faktörlerine bakmak lazım.
En iyisinden bir örnek verelim, en kötüsünden.
Hiçbir hastalığı yok.
40 yaşında, toplam 74 kilo, boyu 182 santim, tansiyonu yok, şekeri yok, sigara içmiyor. Ailesi hepsi 100 yıl yaşamış.
40 yaşından sonra 5 yılda bir.
Böyle biri bile.
Böyle biri bile. 40-45-50. 50'sinden sonra 2-3 yılda bir gelmesinde fayda var.
Kardiyolojiye geldim.
Geldi.
Muayene olmam yeter mi? Çıkıp gidebilir miyim?
Muayene olacak. Kardiyolojik muayenesinin sonucuna göre, sonuçta bir hastanın kalbi dinlenecek. Bir ultrasonla kalbin hem kapakları hem fonksiyonları değerlendirilir. Bireyin eğer efor ile bir şeyi yoksa, rahatsızlığı yoksa efor yaptırmak da zorunda değiliz.
EKG çekmediniz mi bu arada?
EKG kesin çekiyoruz. Bizim kardiyolog illaki bir EKG göreceğiz. Çünkü çok basit bir tetkiktir ve çok şey gösterir. Elektriksel akımından kalbin daha önceden geçirmiş olduğu kalp krizine kadar. Ve bir rutin olarak her hastada, böyle bir hasta ilk elimizde referans olsun diye bir kan tahlili yaparız biz.
Ne bakıyorsunuz kanda?
Kanda baktığımız bir kan sayımı yapıyoruz. Böbrek ve karaciğer testlerine bakıyoruz. Tiroid testlerine bakıyoruz biz. Ayrıca kolesterol değerlerine bakıyoruz.
Peki bunlara baktınız hocam. Bir problem yok.
Çıkmadı. 5 yıl.
5 yıl görüşmeyelim.
5 yıl görüşmeyelim.
Peki bir en kötü yok. Örnek?
En kötü örnek, ailesinde kalp krizi geçiren bir birey vardır. Özellikle ailesinde kalp krizi riski kim? Aslında bunu da söylemekte fayda var. Yani çok, çünkü yanlış biliniyor. 70 yaşında benim babam kalpten öldü. Ben risk altında mıyım diye soruyor
altında
adam.
Altında mı?
Bu birey risk altında değil.
Neye peki riskli olan?
Erkek için şu var. 55 yaşından önce ailesinde erkek kalp hastası olan varsa yahut bayan 65 yaşından önce kalp hastası olmuşsa bu bireyler risk altındadır.
Zaten erkekler 55, bayanlar 65 yaşından sonra zaten geçirebilir.
Bunlar zaten yaşa bağlı geçirebilir.
Peki
bu risk değil yani.
Peki bu risk kelimesi genetikliği mi ifade ediyor,
evet,
yoksa aynı ortamda bulunma, aynı şekilde beslenmeyi de mi?
Biz genetiklik olarak değerlendiriyoruz bunu. Aynı ortamla ilgili bir durum değil. Öyle bir durum olsa hanımın kocası, kocanın hanımı risk altında olurdu. Böyle bir şey söz konusu değil.
Değil mi kesin olarak?
Kesin olarak değil.
Ama mesela düşünün, Aydınlı sürekli çok iyi çalışan bir aile, işte Ege tipi besleniyor, zeytinyağı tüketiyorlar. Bir de Urfalı hali vakti yerinde hiç çalışmayan, akşama kadar evde oturan bir karı koca düşününüz. Sürekli kebap yiyor. İkisi aynı risk ifade eder mi?
Aynı risk ifade etmiyor ama bunların yaşamları farklı.
Burada da ama karı koca aynı evde yaşıyorlar neticede yani. Kötü şartlarda yaşayanlar iyi şartlar. Tabii
bakış açısıyla ilgili bir şey.
Yani çok kebap yemek kötü şartlarda yaşamak anlamına geliyor burada.
Ya bu risk altındaki bireyi olarak, kötü yaşam olarak değerlendirmemek lazım.
O zaman bir büyüğümüzün hoş bir sözü vardı, ben hiç unutmam onu. Kişi arkadaşının kaderinden hisse alır.
Evet.
Cümlesi beni çok etkilemiştir. Arkadaşınız sağlıklı besleniyorsa siz de uzun yaşarsınız. Mantıken
evet.
Peki onun dışında işte bu
kişinin
risk grupları...
tansiyonu, şekeri varsa, peki, sigara kullanıcısıysa, özellikle 20 paket yıldan sonra günde bir paket
hocam
içtiğini kabul
edersek. 20 paket yılı açıklıyoruz. Günde 2 paket içiyorsa 10 yılda 20 paket
geliyor.
Yıl olmuş olur.
Denk gelmiş oluyor. Bu bireyler 40 yaşından sonra 2-3 yılda bir kontrole gelecek.
O zaman sigara 500 milyon zararından başka olarak kalbe de zarar verir.
Evet.
Bunun için eşik değerin 20 paket yıl olduğunu düşünüyoruz.
Kabul ediyoruz.
Günde 4 paket içenler için 5 yıldır, 1 paket içenler için 20 yıldır bu.
Evet.
Ama bu çok güzel oldu Mahmut Hocam. Yani adını söyledik.
Bu şekilde. Özellikle mesela bu kişi geldiği zaman biz bu kişinin yine aynı kan tahlillerini yapmakla birlikte, kişi şeker hastasıysa bunlara bir efor testi istiyoruz.
Şeker hastalığı efor. Niye peki? Niye?
Çünkü şeker hastalarında sinir harabiyeti de meydana geldiğinden dolayı kişiler ağrı hissetmeyebiliyor.
Ha, böyle bir durum.
Böyle bir durumdan dolayı bu kişiler göğüste özellikle yürüdüğü zaman ya bir rahatsızlık oluyor şeklinde de ifade edebiliyor. İlla ki bir ağrı olmak zorunda değil. Tabii şeker hastalarında klinik dediğimiz hastanın bize başvuru şeyi çok farklı olabiliyor. Bunlarda şeker hastalığı da varsa kitabi olarak biz bunlara bir damar tıkanıklığı olabilir mi? Bunu düşündürecek herhangi bir şey var mı diye eforda herhangi bir şey. Efor dediğimizde yürüme bandında kişimiz koşturuyoruz.
Orada bir duralım Mahmut Hocam. Şu bilindik bir şey işte diyabetik ayak. Şeker hastalarının ayak yaraları. Ne olur? Ayakkabı vurur canlarının yandığını hissetmediği için sinir harabiyetine bağlı o bölgedeki yara çok kötü hale gelir. Sobaya dayar ısıtmaya çalışır ısınana kadar yanar gider kendi fark etmez gibi evet. Kalp de ağrı yapar. Hasta bunu hissetmez. Aynen. Böyle olunca diğerleri öldüm bitti mahvoldum derken kalp hastası güle oynaya dolaşabilir şeker hastası.
Birçoğu,
halbuki kalp krizi geçiriyor.
Birçoğu ayakta kalp krizi geçirip sonrasında bir gün kontrole geldiği zaman biz ekoda falan fark ettiğimiz çok hasta var.
Peki böyle kalp krizi bu kadar kolay ayaktan atlatılan bir şey mi?
O kadar kolay atlatılmıyor aslında. Orana bakmak lazım. Kaç tanesi ayakta atlatıyor, kaç tanesi...
Tabii şu yani dinleyenin sorusuna bakıyoruz. Sen geçirmişsin, haberin yok. Diyabetik hastalar onları da koyduk kenara. Yani bir sürü adam aslında kalp krizi geçiriyor, hiçbir şey olmadan da gidiyor.
Evet, bu da... Söz konusu bunlara karşılaşıyor.
Peki böyle durumlarda siz anlamamış olabilirsiniz. Kalp fonksiyonlarınızı bir değerlendirelim bakalım deyip o yürüme bandına çıkardık. Sonra?
Yürüme bandındaki yanıtımıza göre yürüme bandı bozuk çıktığı zaman zaten ayrı bir yola giriyoruz. Normal çıktı. Bunlar da yine
bozuk 2-3 çıktı yıl. Ne demek? Normal çıktı ne demek?
Şimdi yürüme bandında belli kriterlerimiz var. Kişinin belli bir süre yürüyebilmesi lazım.
Ben mesela belli ne kadar yürüyebilmeliyim?
Yaşınıza göre herkesin 8-12 dakikadır aslında. Yaştan bağımsız olarak 8-12 dakika arasındaki yürüme süresi bizim kalp için yeterli.
Ama hocam 12 dakikadan sürati ve rampası var.
Tamam, 12 dakikadan sonrası 12 dakikadan sonraki kas kuvvetini gösterir.
Çok iyisiniz maşallah.
Çok iyisiniz. Genelde böyle sporcularda falan daha çok karşılaştığımız bir şey. Kalp hızı dediğimiz bir şey var. Hedef kalp hızı diye bir şey var. Kişi ne kadar erken buna ulaşıyorsa ve hedef kalp hızına dediğimiz şeye ulaştığında herhangi bir sıkıntı olmuyorsa...
Benim için hedef kalp hızı ne Mahmut Hocam?
Yaş olarak değerlendiriyoruz. Biz bunu 220'yi yaştan çıkarıp %85'ini alıyoruz. 40 olarak kabul edersek 220, 180, 15'ini düşün 24, 164 oluyor.
Benim için 164'de ne kadar kısa sürede çıkarsam o kadar iyi mi?
Değil. Ne kadar geç sürede çıkarsanız o kadar iyi.
Ha, bu, o kadar kontrollü kullanabilir.
Bu kondisyonunuzun o kadar iyi olduğunu aslına bakarsanız kalbinizin her kasılmadan vücuda ne kadar daha fazla kan gönderebildiğini gösteriyor. Şimdi kalp neden çok çalışıyor? Kalp vücuda kan göndermek için çok çalışıyor. Antrenmanlı, kondisyonlu bir kalp de zaman içinde kas kuvveti artacağından dolayı bir seferden vücuda daha fazla kan gönderebiliyor. Onun için daha az çalışıyor.
Yüksek volümlü motor gibi.
Aynen öyle. Daha az çalışıp daha fazla verim elde ediyor.
Peki o rampa ve sürat ne olacak?
O rampa ve sürat zaten şeyin hızlandırmak için öbür türlü kişi ila nihaya yürür yani.
Herkes aynı muamele yapıyorsunuz.
Herkes aynı muamele yapıyoruz evet.
Yani bu teyzem yaşlıdır zaten kaldıramaz bunu kaybedip daha basit bir banttan indirmiyorsunuz.
Teyze yapamadığı zaman başka testlerimiz var.
Peki,
herkese aynı testi yapmak zorunda değiliz.
Başladım işte 8 dakika aslanlar gibi koştum. Zirveye de ulaşmadım beklenene de. İşte veya 8. dakikada ulaştım neyse. Ağrım sızım da yok 10 dakikaya da böyle tamamladım. Şimdi
bu durumda ikinci baktığımız şey şu. Yürüdüğünüz zaman vücudunuzun tansiyon anıtı buna uygun mu? Tansiyonunuzun yürüdükçe artması gerekiyor. Büyük tansiyonun yürüyüp artıp küçük tansiyonun düşmesi gerekiyor. Basınç farkıyla birlikte daha fazla kan gitsin vücuda, daha rahat gitsin diye. Tansiyonunuz yükselmiyorsa yürüdükçe bu da bir problemi işaret ediyor. Kalp yeterince kasılamıyor aslında. Onu gösteren bir şey. Yahut EKG'de elektriksel aktivitede bir problem olması lazım. Vücuda kalbe yeterli kan gitmediği zaman... Oradaki elektriksel aktiviteyi de bozuyor.
Peki,
bu durumda EKG'de değişiklikler oluyor.
Peki Mahmut Hocam Allah etmesin birden hastamız işte bu yüklenmeyle birlikte heyecanlanmış da kendine zorladı. Orada kalp krizi geçirirse ne olacak?
Orada kalp krizi geçirecekse orada geçirsin.
Ya bu iyi geçirmesin bir şey ama de. Durduk yerde dürtüklemiş olmuyor muyuz?
Olmuyoruz bizim? Çünkü dışarıda ya, aynı şeyi yapmış olacak kişi illaki yapmış.
Başınıza
olacak.
Geliyor mu böyle?
Çok nadir de olsa bir iki tane vaka gördüm ben.
Ne yaptınız peki o anda?
O anda anjiyo aldık hastayı hemen.
Of, çok hemen sıkıntılı bir durum.
Tabii.
Peki bu anjiyo hemen alınabilen bir şey mi?
Hemen alınabilen bir şey.
Ya açlık, tokluk, uyutma, anestezi.
Şimdi şöyle normal şartlar altında kişi kriz ile geldiği zaman bir kere acil durumdur. Herhangi bir şeye bakılmaz.
Doğru kalp krizinden önemli ne olacak ki?
Ama biz hastanın efor testini yaptık, bozuk çıktı. Anjiyo planladık. Bu tür durumda kişinin en az 6-8 saat aç gelmesini istiyoruz.
Peki bir müsait vakitte mi gelsin hastamız? Yani ne kadar bekler?
Testin bozukluk durumuna göre.
Çok bozuk.
Çok bozuksa...
Sen gitme çok yan odaya geç
deriz. Ama yok, çok şey değil hasta da.
Üç vakte kadar gelebilirsiniz.
Gelebiliriz, aynen öyle.
Peki gene anjiyografiye yaptık. İşte besleyen damarlarda problem var yok. Hayat tarzı düzenlemesi, gerekli ilaçlar, gerekli tetkikler.
Evet, aynen
yaklaşımımız bu yani. Peki son olarak programımızın sonuna geldik Mahmut Hocam. Sorunun sonunda şöyle bir şey vardı. Aslında hoş bir soru yani. Özellikle doktor için sevimsiz bir soru belki ama dinleyenler için hoş bir soru. Böyle bir kişi hangi testleri yaptırıp neticesinde problem çıkmazsa benim problemim yok. Yani sağlam kağıdı istiyor, temiz kağıdı istiyoruz
şimdi
hocam.
Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Hocam şimdi benim kalbimle ilgili bir şey yok. Ben rahat rahat dolaşabilir miyim? Ben de diyorum ki siz bir beyaz eşya değilsiniz. Biz size garanti vermiyoruz.
Hiç mi vermiyor? 6 ay falan verseydin.
Hiç vermiyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntınız yok diyoruz. Bundan sonra
şu ana kadar hiçbir
vermiyor.
Şey olmamış. Olmamış. Bugün de iyi durumdasınız.
Ama bundan sonra çıktıktan sonra...
3 gün bile mi garantisi yok Mahmut Hocam?
Yok. 3 gün bile garantisi yok.
Yani buradan bir şey çıkar diye. Mesela diyabet için böyle yapmıyorlar mesela. Şey yükleme yapıyorlar. Hemoglobin A1C'ye bakıyorlar. Kan şekeri bakıyorlar. Tamam diyorlar. Daha 2 sene sen rahat edebilirsin böyle.
Yani orada onu şey yapacak. Şimdi şu var. Damar tıkanıklıklarının bir kısmı damar tamamen normalken oluyor. Ani bir stres durumunda damar çatlıyor.
Şimdi bir anda.
Bir anda çat diye çatlıyor. %50 kalp krizi de bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunu öngöremeyiz biz.
Abi bu kafanıza taş düşmeyle orantılı bir şey ama.
Gibi bir şey. %30-40 darlık olan teyzedeki durum mesela. Yani bu ömrünün sonuna kadar hiçbir sıkıntı yaratmayabilir. Teyze çok heyecanlanır. Bir yakını uzaktan gelir. Allah muhafaza bir yakını vefat eder. Çok şey olur. Oradaki plak bir anda yırtılır. Bunu şuna benzetin. Bir kar yağdığı zaman arabalar yoldan geçtiğinde bir tarla faresi oluyor ya. Bir günde yol paramparça oluyor. Hı-hı. Onun gibi düşünün yani bir günde tamamen bozulabilir. Bunun garantisini vermeyiz biz kimseye.
Peki istediğimizi alamadık bu soruda ama yok. Neyse böyle devam edelim o zaman. Peki Mahmut Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok pratik bilgiler verdiniz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz Doktor Mahmut Uluganyan ile kalp hastalıkları ile ilgili sizden gelen soruları tartışmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.